Sayfa 228. Okyanusta bir aşk üçlemesi. Bir Kasım cumartesi sabahı Londra soğuk, puslu ve karanlıktı. Sicim gibi devamlı yağan yağmur, gri, sisli şehrin üzerine çökmüş, insanı bu şehirden ayrıldığına memnun ediyordu. Kahvaltı servisini odaya istemiştik. Çay fincanım elimde, henüz gecelikle pencereden bakarken bu şehrin hayatımızda gerekli yeri aldığını ve artık işinin bittiğini düşündüm. İzlerini ve işaretlerini bize bırakarak. Lobiye indiğimizde Seles çoktan gelmiş bizi bekliyordu. Ailelerimize, dostlarımıza yazdığımız mektupları, kartları postaya verilmesi için lobideki görevliye teslim ettik. Nesim hesabımızı kapadıktan sonra Victoria istasyonuna gitmek üzere arabaya bindik. İstasyona kadar süren kısa mesafede gelecek yıllarda bu caddeleri, parkları görmeye çalıştım hayalimde. O korkuyla beklenen harp geçti gözlerimin önünden. Sonra tekrar yeşil parklar, şık çiftlerin yürüdüğü yollar. Ama kendimi göremedim Londra'da. İçimde bu şehre ilk ve son gelişim olduğuna dair çok kuvvetli bir his vardı. Victoria istasyonuna varıp eşyalarımızla vagonumuza girdiğimiz zaman Nigel çoktan kompartmana yerleşmişti bile. Onunla son derece sıcak bir günaydınlaşma yaşadık. Benim tavrımdan o da rahatlamış görünüyordu. Ancak gözleri ve teni her zamankinden daha solgundu ve yorgun bakıyordu. Canard Lines'ın Lusitania ve Mauritania adlı kardeş gemilerine gidecek yolcularını Liverpool limanına taşımak için özel olarak hazırladığı bir trende binecek olduğumuz. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak çıkacağım yolculuğun heyecanı bilinmezliğinin verdiği kalp çarpıntısıyla içim içime sığmıyordu. Neşem yanımdakileri de sirayet etmiş olmalıydı ki daha tren kalkmadan bütün grubumuz mutlu ve keyifliydi. Yol boyunca Nigel'ın beni ve Nesim'i yakınlaştığımız anlarda dikkatle izlediğinin farkındaydım. Onun açığa vuramadığı kıskançlığından gizliden gizliye zevk almakla birlikte ona aynı zamanda acıyordum. Bu nedenle arada bir özellikle yakınlık gösterip onun gönlünü almak, bir kırgınlığım, kızgınlığım olmadığını ona hissettirmek istiyordum. Liverpool istasyonunda inip limana geldiğimiz zaman herkesin neden o kadar hayranlıkla Lusitania'yı anlattığını anladım. Devasa gövdesine rağmen o kadar zarif, o kadar narindi ki okyanusa açılmaya hazır büyük bir kuğu gibi duruyordu. Daha binmeden sevmiştim gemimizi. 232 metre, hatta bir de 30 santimi vardı. Uzunluktaki siyah boyalı gövdesinin üzerinde yükselen güverte ve kabinler bembeyaz, göğe doğru yükselen dört dev buhar bacası tepelerindeki siyah halka dışında kırmızıydı. Aynı kırmızı renk siyah gövdenin altındaki su çizgisinde de kullanılmıştı. Yola çıkarken transatlantin bacalarından duyulan ıslığa eşlik eden rıhtımdaki kalabalığın çılgın alkışları, limanı doldurmuş diğer teknelerin ve gemilerin sirenleriyle bunun aslında alelade bir geçirme töreni olmadığını gösteriyordu. İngilizler Atlantik üzerinde süratiyle Alman yapımı gemileri bir kez daha mağlubiyete uğratacak medarı iftiharları Lusitania'yı açık denizdeki yolculuğuna yollarken şimdiden emin oldukları galibiyeti kutlamaktaydılar. Hadise Atlantik'i kimin daha mükemmel bir performansla geçeceğinin farklı bir rekabetin keyifle, şıklıkla, lüksle kamufle edilmiş haliydi. Kısa bir süre sonra harp patladığında ve ben bu detayları süratle olgunlaşmam gerektiği için daha farklı gördüğümde hepsinin halkları savaşa hazırlamanın bir yolu olarak özellikle ekilen tohumlar olduğunu anladım. Artık sadece hükümetlerin, ordularının, askerlerinin, bilim adamlarının, mühendislerinin değil, sade vatandaşların da savaş içinde olacağı bir devir geliyordu. Ve daha savaşın fiziksel teması başlamadan insanlar savaş psikolojisinden endişelenmeye, rekabet etmeye, bir diğer millete karşı hırslanmaya şartlandırılıyordu. İşte bu rekabet içinde Lusitania Eylül 1907'de Kaptan William Turner yönetiminde daha New York'a yaptığı ilk yolculukta Blue Riband, North German Lloyd'un meşhur Kaiser Wilhelm'inden devralmış ve 1909'a kadar her seferinde aynı ödülü kız kardeşi Mauritania ile nöbetleşe ellerinde tutmuşlardı. Ancak 1909'dan beri Mauritania Blue Riband tek başına sahiplenmiş görünüyordu. Zira o tarihten itibaren henüz yolcuların bilmediği bir sebepten Lusitania'nın hiçbir geminin yetişemediği saatte ortalama 46 deniz mili olan sürati düşürülmüştü. O arada 1910'dan beri inşası devam eden 3. gemi Akutanya'nın 1914'te suya inmesi bekleniyordu. Bu üç güzel, zarif okyanus sirenine Canard Sisters deniyordu. Şampanya ile karşılandığımız merhabadan sonra soğuğa rağmen güverteye çıkıp gemimizin limandan ayrılmasını beklemiştik. Zira uğurlayan kalabalığın ve limandaki diğer gemilerin coşkusu görülmeye değerdi. Denize açıldıktan sonra kameralarımıza gidip yolculuğun süreceği 5 gün içinde kullanacağımız eşyalarımızı yerleştirdik. Hepimiz Connaught Lines'da, o zaman henüz Salon Class diye anılan birinci sınıf kabinlerdeydik. Gezi güvertesinde yer alan kameralarımızda karşılıklı iki yatak ve bir tuvalet masasının süslediği yatak odası, banyo ve oturma salonu son derece zevkli ve rahattı. Yatakların hangisini kullanacağız diye sordum kocama. Beş gecemiz var küçük sevgilim, hangisini istersen dedi belime sarılıp. Beyaz süslemeli karton piyerler, ince varak çerçevelerle bölmeler yapılıp hareketlendirilmiş, varakların arasına bronz işlemeli fiyonk şeklinde süslemeler yerleştirilmişti. Benzer dizaynda oval büyük ayna, pencere önündeki yatağın baş tarafı ile banyo arasında kalan nişe oturtulmuş, mağın üzerine gül ağacı marküteri tuvalet masasını süslüyordu. Baş tarafları duvara verilmiş yatakların örtüleri beyaz ipek satendi. Biri pencere önünde, diğeri onun tam karşısına yerleştirilmişti. Ayak uçlarında yüksekçe pirinç topuz başlı ince kolonların arasını bağlayan dantel gibi işlenmiş parçalar vardı. Pencereleri süsleyen ve odalarıyla banyo kapılarının aralarına asılmış perdeler, gül kurusu üzerine çağla yeşili yaprak ve saplarla, beyaz ile okur çiçeklerle desenli ipek kumaştandı. Hepsi aynı renklerden oluşan saç örgüsü ipek kordonlarla kenara toplanıp, fleur de lis şeklindeki bronz kutulara asılmış, tavan, duvarlar gibi oymalı bronz parçalarla süslenmişti. Yolculuk süresince gerekecek kadar eşyamızı yerleştirip Celeste ve Nigel'la lobide buluştuk ve Atlantik Sarayımızı gezmeye başladık. Birinci sınıfın oturma ve ona bitişik müzik salonları, yüksek kubbe tavanına kadar yükselen mağın kaplamasının kızıl kahve koyuluğuna tezat, sadece sarı ve koyu yeşil renkler hakim ipek kumaşla kaplanmış kanepe, koltuk ve iskemlelerle dekore edilmişti. Burada geç Georgian dönemi üslubu hakim kılınmıştı. İnanılmaz bir incelikle uygulanmış kubbe tavandaki vitray süslemeler gökyüzü ışığıyla yıkanıyordu. Salonun derinliğinde göz alan büyük şöminenin üzerindeki mermer işçiliği diğerleri gibi büyük ustaların elinden çıktığı belli bir zarafetteydi. Denizdeki şatafatı karadaki en şık mekanla buluşturmak üzere yaratılmış bu güzelliğin karton piyer işçiliği ise ustalığın şaikasındaydı. Beylerin sigara ve puro içecekleri smoking room'da da yine harika bir mağın işçiliği sergilenirken 18. asır lezzetiyle dekore edilmişti. Tavanı olduğu gibi kaplayan bombeli vitray kubbe, salondaki mağın koltuklar, sehpalar, maskülenliği ve zarafeti bir arada sunuyordu. Salonun iki ucundaki kömürle beslenmiş şömineler insanın içini ısıtan çıtırtılarla yanıyorlardı. Muhtelif salonlardaki diğer altısı ise elektrikle çalışıyordu. Ben şahsen veranda güvertesindeki okuma odasına hayran oldum. O kadar şık ve zarifti ki, sanki gemide yapacak başka hiçbir şey yokmuş gibi insanda bütün gün oturup yazma arzusu uyandırıyordu. Her yolcuda değilse bile en azından bende. Geminin geneline hakim olan 16. Louis stili döşenmişti. Doğal ahşap cilalı mobilyaları, gri'nin muhtelif tonları ve gül kurusu renklerle harika bir ahenk yaratmıştı. İnsanı orada oturmaya davet eden bir güzellik vardı. Duvarlardan birine boydan boya kristal kesme cam kapakları olan oymalı mağın bir kütüphane yerleştirilmişti. Gezintimizin bu noktasına biraz mola verip bir şeyler içmek üzere veranda kafeye gittik. En kaliteli tik ağacı ve bambudan imal edilmiş şezlong ve iskemlelere yerleşirken herkesin ağzında fikir birliği etmişçesine aynı sözcükler vardı. Muhteşem. Tek kelimeyle harika. Muhteşem. Ancak daha Titanic faciasının üzerinden bir sene geçti. Buna rağmen insanlar olanlardan hiç ürkmemiş gibi bütün transatlantik seferleri tıklım tıklım dolu. 563 kişi salon, 464 kişi ikinci sınıf, 1138 kişi de üçüncü sınıftaymış, dedi Nigel iskemlesini çekerken. Nesim küçük hoş bir kahkaha attı. Benim sevgili arkadaşım, inan bana ölümüm bu gemide olsa bile gam yemem. Şu saltanata, zarafete bakar mısın? Bundan daha şık bir mezar olabilir mi? Saçmalama Nesim dedim, elini sıkı sıkı tutup. Onun ölümden bu kadar keyifle bahsetmesi beni hüzünlendirmişti. Eğilip yanağımdan öptü. Merak etme cennet kuşum, her şey bir şaka. Konuşmakla ölüm gelmez ya dedi. Ama benim fikrime yerleşmişti bir kez. Nisan 1912'de okyanusa gömülen Titanik'in onlarca illüstrasyonla canlandırılmış batış sahneleri gözümün önünden geçti. Her nedense hiçbirimizi değil de sadece kocamı gördüm köpüren derin sulara doğru kayarken. Gözlerim dolmuştu. Perde açılıp kapandı, yeni bir görüntü sahnelendi. Nesim'in tutulmaya çalıştığı can simidinde R.M.C. Lusitania yazısını okudum. Vizyonundaki görüntü o kadar gerçek gibiydi ki ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Ama çocukluğumdan beri kuvvetini çok iyi bildiğim hayal gücümün yine beni esir aldığını düşünerek gözümün önündeki sahneleri silmeye çalıştım ve Nesim'in elini öpüp gözlerine bakarken hüzünlü bir sesle uyardım. Bana söz ver lütfen. Bir daha ölümden bahsetmek yok. Söz, küçük sevgilim. Beni korkutan vizyonun kısa bir süre sonra Lusitania ve Nesim'in kaderlerini nasıl birleştireceğini nereden bilebilirdim ki? Az sonra keyfim yerine gelmiş, tatlı, eğlenceli bir sohbetin tadını çıkarıyordum. Sis kaplı İrlanda kanalına doğru yol alırken henüz güneş batmamasına rağmen kasım ve okyanus soğuğu kendini hissettiriyordu. Sırtımdaki beyaz kaşmir mantoya sarındım. Nesim iskemlesini çekip bana yanaştı ve elimi tutarak avuçları arasına aldı. Sesinde sevgi, şefkat, merak vardı. Üşüdün mü? Hayır, hayır, sadece çok heyecanlıyım. Hepimiz birer çay ve yanında konyak istedik. Elimi uzatıp yanağını okşadım. Çok teşekkür ederim dedim. Göz ucuyla Nigel'ı izledim. Celeste'le hararetli bir sohbetin ortasındaydı ama yine de aynen benim onu gözlediğim gibi o da bizi izlemekteydi. Neden teşekkür ediyorsun diye sorduk hocam. Bu gemiye biletlerimizi değiştirdiğin için. Bayıldım. Çok şekersin ama Koronya'yı görmedim bile. Olsun dedim, görmedim ama bunu daha çok sevdim. Başını arkaya doğru savurup bir kahkaha attı. Sen aynı zamanda komiksin. O kadar mutlu, kahkahasında o kadar içten, omuzuma sarılmış kolu o kadar sıcaktı ki, onun o anki mutluluğunu içimde hapsetme, ruh halini o mutluluk derecesine dondurma ihtiyacını hissettim. Elini alıp kimseyi umursamadan uzun, hasret kalmış gibi bir öpücük kondurdum. Gözlerindeki keyfi terk etmeden bana baktı. Nigel Celeste'le sohbetini kesmeden her hareketimizi yakından izliyordu. Göz göze geldiğimizde o aldırmaz gibi yaparken ben ona hakikaten aldırmıyordum. O anda tek arzum kocamın mutluluğunu kucaklamak, sarmalamak ve içime almaktı. Nesim'in kulağına eğilip fısıldadım. Kameramıza gidelim mi? Yüzlerimiz birbirine o kadar yakındı ki neredeyse göz bebeklerinde kendimi görüyordum. Serin okyanus esintisinin içinde nefeslerimiz birbirinin dudaklarını ısıtıyordu. Yerinden doğrulup genzini temizledi. Sevgili dostlar dedi. Müsaadenizle biz biraz istirahate çekileceğiz sizce mahsur yoksa. Akşam kaptanın davetinde buluşuruz. Nesim bunları söylerken her ne kadar rahat görünse de Celeste bakarak konuşmuştu. Sanki eski dostuna aynı şeyleri söylemeye cesaret edemiyor gibiydi. Ancak cevap Nigel'dan geldi. Bizi dert etmeyin. Matmazel Celeste sohbet edecek çok şeyimiz var. Rahatınıza bakın. Nesim'le el ele ayağa kalktığımızda Nigel'ın durgun, zarif yüzüne gün ışığıyla neredeyse görünmez pastelliğe erişen gözlerine baktım. Gülümseyen dudaklarının gölgesine giren gözlerindeki pus perdelerini kapamıştı. Benden çok mu çekiniyordu yoksa ruh halimi keşfetmişti de o da kendi oyununu mu yazıyordu? Kameramıza girdiğimizde Nesim merakla sordu. Yoruldun mu yoksa? Hayır dedim ona dönüp kollarımı sararak. Hayır, hiç yorgun değilim. Tam aksine... Kendimi hiç olmadığım kadar iyi hissediyorum. Gerçekten o kadar keyifli bakıyordum ki bana inanmaması mümkün değildi. Sevindim cennet kuşum, bir an için keyfin kaçtı zannettim dedi. Niye? Keyfimin kaçması için bir sebep mi var? Onun cevap vermesini beklemedim ve devam ettim. Sadece o kadar mutlu, huzurlu idin ki o halini kimseyle paylaşmak istemedim. Mutluluğunu bozulmadan, paylaşılmadan önce alıp kendime saklamak ve sadece seninle ben... Baş başa ikimiz yaşayalım istedim. Çılgınsın sen küçük sevgilim dedi beni kucağına alıp. Adrianus'un Antonius'uma çok yaklaştığını hissediyordum. O an gelene kadar kocama o seçimi yapmak durumunda kaldığı zaman hatırlayacağı ve kafasını karıştıracak bir iz bırakmak istiyordum. Gerçekten de bir an sonra kaybedecekmişim duygusuyla ona sarılarak, onu kucaklayarak ve içime alarak seviştim. Yüzü yüzümde, nefeslerimiz birbirinin içinde, ellerimiz kenetlenmiş, bacaklarımız birbirimizi sarmış, gelgitlerimizi yaşarken çok değil, henüz bir ay önce sancılarla, fiziksel ve ruhsal bir yıpranışla kendini tanıyan kadınımın ne kadar cömert olabildiğini hayret ediyordum. Ruhumda aşk adına gösterilen şefkat ile paylaşmamak üzere sahip olmak adına duyulan hırsın getirdiği hoyratlık, bir diğeriyle mücadele ederken bedenim de bu hislerin ritmiyle kah sakin, kah çılgın, içimdeki iki kadına ruh veriyordu. O kadar mutluydum ki. Ve onu çok mutlu ettiğimi biliyordum. Birbirimizin kolları arasında uzanıp aşk rehavetinin tadını çıkarırken keyifle gülümsüyordum. Antonius'umu bir defa daha kurtarmıştım. Akşam tuvalet masamda oturup aynadaki aksime bakarken bedenimin ve ruhumun mutluluğunu gözlerimde görebiliyordum. Okul üniformamı henüz birkaç ay önce çıkardığıma kimse inanmazdı. Sanırım sahiplendiğim rol kısacık zamanda beni birkaç sene olgunlaştırmıştı. Kaptanımız Daniel Dove'un ev sahipliği yapacağı tanışma kokteylini hazırlamakla meşguldük. Saçlarıma az önce Celeste'in yardımıyla yine Truvalı Helen topuzu yapılmıştı. Nesim yan odada banyodaydı. Topuzun altından sırtıma inen saç dalgalarını parmağımla son kez şekillendirdikten sonra vücudumu pudralayıp yatağın üzerine hazırlamış olduğum kıyafetimi giydim. Gelinliğimi o kadar sevmiştim ki ana hatları ve malzemesi onunkine çok benzeyen, yalnız kuyruğu olmayan ve incileri daha seyrek işlenmiş bir de gece elbisesi dikilmişti. Onu ilk defa giyecektim. Bedenime oturarak ayak bileklerimi örten bal rengi ve ince askılı ipek satenin üzerine biri beyaz, diğeri kahverengi iki sıra muslin dökülüyordu. İkisinde etek uçları ince işlemeli olup biri önde diz üzerinde başlayıp arkaya doğru verev açıyla uzuyor, koyu renk olanı da ondan iki karış yukarıda aynı salınmayı tekrarlıyordu. Omuz başlarından yine üst üste iki renk muslin kumaş dirseklerin üzerine kadar iniyordu. Tam göğüs altında saç örgüsü yapılmış minik incilerden oluşmuş bant dolanıyordu. Elbisemi giymiş, etek katlarını düzeltmeye çalışırken aynadan Nesim'i gördüm. Redingotu üzerinde salonla yatak odasının kapısı arasındaki kapı pervazına bir kolunu dayamış, diğer eli cebinde bana bakıyordu. Gözlerindeki sevgiyi fark etmemek mümkün değildi. Gülümseyerek ona döndüm. ''Tanrı sana nasıl bir ayrıcalık tanımış olmalı ki bu kadar güzelsin?'' dedi bana doğru gelerek. Onun çıkık elmacık kemiklerinde çenesindeki çukurda gezdirdim parmağımı. O kadar güzel bakıyordu ki gözlerindeki aşk pırıltılarında kaybolabilirdim. ''Sana da az özenmemiş.'' diye mırıldandım. Kutusundan çıkardığım Aurora'nın incilerini takması için ona sırtımı döndüm. Klipsi kapadıktan sonra enseme bir öpücük kondurdu. Çantamı ve beyaz dantel üzerine krem rengi kadife aplike edilmiş kısa kapımı elime alıp Nesim'in koluna girdim ve kameramızdan çıktık. Birinci sınıfın yemek salonu başlı başına bir saray şatafatı taşıyordu ama zenginliği, renk cümbüşü ve stil karmaşasından gelmiyordu. Tam aksine beyaz ve varak tavanlarla duvarların dışında hakim renk Viorose yani gül kurusuydu. Giriş ana yemek salonunun bir üstünde asma balkona uzayan fuaye katındaydı. Kaptan Daniel Dove ve ekibi üniformalarını giymiş yola çıkardıkları gemiden gurur duydukları çok belli salon klas yolcularını girişte karşılıyorlardı. Açık denizlerin çilesini, karanlık suların tehlikesini hatırasında tuttuğu bugünlere kolay gelmediği anlaşılıyordu Kaptan Dove'un. İri yapılı gövdesini dimdik taşıyordu. Yüzünü çevreleyen ve ona çok babacan bir hava veren gür beyaz saçları, bıyığı ve kısa sakalı, gülerek bakan mavi gözleri vardı. Göğsündeki madalyalar Cunard Lines için ne kadar önemli olduğunu göstermeye yetiyordu. Bu madalyalardan birini 11 Temmuz 1910 tarihinde Kaptan Turner'dan devraldığı Mauritania'yı Liverpool'dan New York'a sadece 4 gün 10 saat ve 41 dakikada götürüp averaj 26 deniz mili yani 48 kilometrenin üzerinde bir süratle Alman yapımı Kaiser Wilhelm'in elinde tuttuğu Blue Riband'ı kazanıp Atlantik'te İngilizlerin hakimiyetini ilan ettiği zaman almıştı. Daha kendisini tanımadan hikayeleri yolcular arasında dolanıp duruyordu zaten. Yardımcılarından James Clark Anderson, John Piper, John Stevens ve geminin doktorlarından James Farrell McDermott da karşılama komitesindelerdi. Tepsilerde sunulan, kadehlerde hazırlanmış şampanyalarımızı alıp bizden daha önce gelmiş olanların arasına karıştık. Nesim'in kolunda ilerlerken bize dönen bakışların onu ne kadar gururlandırdığını hissedebiliyordum. Aynen Kaptan Dove'un Lusitania ile gururlanması gibi. Kaptanımız bu gururunda son derece haklıydı. 835 kişilik personeli dahil 3000 kişiyi taşıyan Lusitania, onun Atlantik'te yüzen kraliyeti gibiydi. Varak iyon başlıkların üzerinde yükselen beyaz sütunları çeviren yarı daire şeklindeki yine beyaz ve varak trabzanın başından aşağı baktığım zaman nefesimin kesildiğini hissettim. Alt kattaki büyük yemek salonundan başlayan sütunlar yukarıda yükselen kubbe tavana kadar çıkıyordu. Yuvarlak kubbenin oval göbek rozetindeki resmin çerçevesi beyaz karton piyerle yapılan çiçek bezemeleriyle süslenmiş ve o çerçeveden ayrılan varak oyma motifler kubbeyi 8 eşit büyük çerçeveye ayırmıştı. Her birinin ortasında yine oval karton piyer süslemenin içine yerleşmiş muhteşem resimler vardı. Bulunduğumuz fuayenin yarı daire şeklindeki bitiminde iki taraftan aşağıya inen merdivenleri süsleyen varaklı beyaz trabzan, alt kata inildiği an gül kurusunun iki muhteşem tonunun harmanlandığı desenlerle buluşuyor ve rüya gibi bir görüntü yaratıyordu. 16. Louis devri Versailles Sarayı'nın balo salonunun özellikleri renklerde olduğu gibi mobilyaların stilinde de hakim kılınmıştı. Yere kadar inen kolalı keten örtülerin süslediği yemek masaları, üzerlerindeki toz pembe rengi güller ve etraflarındaki sadece servis ve yürüme yoluna kaplanmış aynı renk desenli halılar üzerinde yayılmış duvaklar gibi duruyordu. Mahun parkeler Lusitanya'nın lükslerinden biri olarak halılar arasında parıldıyordu. Aynı kattaki orkestra birbiri ardınca en güzel valsleri seslendiriyordu. Çevreme baktığımda ne Londra'da hissettiğim gerginliği ne babamın anlattığı ciddi konuların izini görüyordum. Sanki herkes dünyanın geri kalanından uzakta, okyanus üzerinde kurulmuş muazzam bir sahnede oynanan bir oyunun parçasıydı. Birbirinden güzel tuvaletler içinde, birbirinden değerli mücevherlerle ışıldayan kadınlar, redingotları, kolalı gömlekleri, brilyantinli saçlarıyla beyler yerlerini almış, en doğal halleriyle rollerini yaşamaktaydılar. İlk tanışıp sohbete başladığımız Mr. ve Mrs. Dorsey, Fransız asıllı Kanadalı çok zarif bir çiftti. Eugenie Dorsey kendisi gibi Oxford mezunu olan Nesim'le tanışmaktan çok memnundu. Gerçi diyordu, yaşlarımız oldukça farklı ama o mektebin hiç değişmeyen bir karakteristiği var gibidir. Her mezun aşağı yukarı birbirine benzer. Eminim sizinle çok iyi anlaşacağız delikanlı. Bunları dinlerken Mr. Dorsey'in yatakhanede neler yaşamış olabileceğini düşünmeden edemedim. Claire Dorsey bana Toronto'dan Palm Beach'e yerleştikten sonra ne kadar daha keyifli bir hayat yaşadıklarını ve İngiltere'de geçirdikleri tatili anlatmakla meşguldü. İnanır mısınız, yıllardır kaçtığımız yağmuru ve soğuğu Londra bize 2 ayda bol bol yaşattı. Geri döndüğümüze o kadar memnunum ki. Keşke kızım da bizimle olsaydı, o da sizin yaşınızda. Eminim çok severdiniz birbirinizi. Muhakkak Palm Beach'e gelmelisiniz ziyaretimize. Londra'da gerçekten çok sıkılmış olmalıydı. Amerika'ya dönmekten duyduğu heyecandan belliydi. Gülümseyerek onu dinlerken omuzun arkasından az ötedeki grubun içinde Celeste ve Nigel'ı gördüm. Beni izliyordu. Sapsarı saçları, ince narin yüz hatları ve teninin beyazlığıyla neredeyse rekabete girecek soluk mavi gözleri, kimseye söyleyemediği ve onu herkesten uzak tutan bir hastalık taşıyormuş ifadesi yayıyordu. Olduğu yerden bana doğru kadehini kaldırdı. Ona gülümseyerek karşılık verdim. Bulunduğu gruptan ayrılıp bize doğru yürümeye başladı. Bu meyanda yanımıza gelen pembe otriş elbiseli, kahkahası bol, anaç bir hanım kendisini tanıştırıp Mrs. Dorsey'in anlattıklarını kesmişti. New Yorklu bir bankerin karısı olan Mrs. McDonald bana bakarken ellerini göğsünde çapraz yapıp arkaya doğru çekildi. Aman Tanrım, bu ne muhteşem güzellik, ne kadar genç ve ne kadar hoş. Pembe otrişleri sallanarak bir kahkaha attı. Bir zamanlar ne kadar genç ve ne kadar ince olunabileceğini hatırlatıyor insana, değil mi Mrs. Dorsey? Sonra yine bana dönerek devam etti. İnciler de göz alıyor ve sahibine ne kadar yakışmışlar.